Ayrım 31 Çöküş Jared Diamond Sayfa 341 9. Bölüm Aykırı Yollardan Başarıya Doğru Aşağıdan Yukarıya, Yukarıdan Aşağıya. Daha önceki paragraflarda eski döneme ait altı toplumun kendi yarattıkları veya bir şekilde karşı karşıya kaldıkları ve sonunda yıkılmalarına neden olan çevresel problemlerin çözümlenmesindeki başarısızlıkları anlatılmaktadır. Paskalya Adası, Pitcairn Adası, Henderson Adası, Anasazi, Klasik Loveland Maya ve Grönland İskandinavya. Bu toplumların başarısızlıkları üzerinde durdum. Çünkü bu başarısızlıklarda bizler için birçok ders var. Ancak yine de bundan geçmişteki bütün toplumların çevresel felaketlere maruz kaldıkları sonucunu çıkaramayız. Örneğin İzlandalılar çok zor çevre şartlarına rağmen 1100 yıldan uzun bir süredir yaşamlarını sürdürmekteler ve daha başka birçok toplum binlerce yıldır varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Bu başarı hikayeleri bizlere umut ve ilhamın yanı sıra güzel dersler de vermektedir. Çevresel problemlerin çözümlenmesinde birbirine tezat iki tür yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir. Bunları aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya yaklaşım olarak adlandırabiliriz. Bu kabul özellikle arkeolog Patrick Kirch'in farklı büyüklüklerdeki toplumsal akıbetleri birbirinden farklı Pasifik adalarında yaptığı çalışmalarla ortaya çıkmaktadır. Küçük Tikopya Adası 1.8 mil kare mevcudiyetini 3000 yıl sonra hala sürdürülebilir durumdayken orta büyüklükteki Mangaya 27 mil kare Paskalya Adası'na benzer şekilde ormanlardan yoksun kalınmasının tetiklediği bir yıkılış yaşamıştır. Ve 3 adanın en büyüğü olan Tonga 288 mil kare 3200 yıldan beri mevcudiyetini az çok devam ettirebilmektedir. Peki küçük ada ve büyük ada sonunda kendi çevresel problemlerinin üstesinden gelmeyi başarırken orta ölçekli ada neden başarısız oldu? Kirch küçük ada ve büyük adanın birbirine zıt başarı yaklaşımları benimsediğini ve her iki yaklaşımın da orta ölçekli adada fizibilitesi olmadığını ileri sürer. Küçük bir adaya veya toprak parçasına sahip küçük toplumlar çevresel yönetime karşı aşağıdan yukarıya yaklaşımı benimseyebilirler. Çünkü bu toplumların yaşadıkları topraklar küçüktür. Bu nedenle topraklarda yaşayanların tamamı adanın herhangi bir yerindeki gelişmelerden kendilerinin de etkileneceklerini bilir ve diğer ada sakinleriyle aynı kimlik ve ortak çıkar bilincini paylaşırlar. Böylelikle herkes kendilerinin ve komşularının benimseyecekleri sağlam çevresel tedbirlerden faydalanacaklarının farkındadır. Bu insanların kendi problemlerini çözmek için birlikte çalıştıkları aşağıdan yukarıya yöntemidir. Birçoğumuzun yaşadığımız veya çalıştığımız ortamlarda bu tür aşağıdan yukarıya yönetim deneyimi vardır. Örneğin benim Los Angeles'ta yaşadığım sokaktaki tüm ev sahipleri mahalleyi kendi faydamıza olacak şekilde güvenli, uyumlu ve çekici tutmayı hedefleyen bir mahalle sakinleri derneğine üye. Hep birlikte her yıl derneğin yöneticilerini seçiyor, yıllık toplantılarda takip edilecek politikaları tartışıyor ve yıllık aidat ödemeleri yaparak derneğe bir bütçe sağlıyoruz. Bu parayla dernek sokak kavşaklarındaki çiçek bahçelerine bakıyor, ev sahiplerinin iyi bir sebebi olmaksızın ağaç kesmemelerini şart koşuyor. Çirkin veya çok büyük evlerin inşa edilmemesini sağlamak için bina planlarını gözden geçiriyor, komşular arasındaki anlaşmazlıkları sonuçlandırıyor ve tüm mahalleyi etkileyen konularda şehir yetkilileriyle lobi faaliyetleri yapıyor. Bir başka örnek olarak 1. bölümde Montana'nın Bitter Root Vadisi civarında yaşayan toprak sahiplerinin Teller Vahşi Yaşam Barınağı'nı işletmek üzere bir araya geldiklerinden ve böylelikle kendi içinde Birleşik Devletler'in veya dünyanın problemlerini çözememiş olsalar bile kendi topraklarının, yaşam tarzlarının ve balık tutma ve avlanma olanaklarının zenginleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunduklarından bahsetmiştim. Bunun karşıt yaklaşımı da Polinez Tonga gibi merkezileştirilmiş politik bir organizasyonu sahip büyük bir topluma uygun yukarıdan aşağıya yaklaşımıdır. Tonga bir köylünün tüm takım adayı ya da yalnızca büyük adalarından herhangi birini çok iyi bilemeyeceği kadar büyük bir alan. Çiftçinin hayat tarzını sona erdirecek bir sorunun orada uzak bir yerlerde ortaya çıkması onu pek ilgilendirmez. Bunu bilse bile bu benim sorunum değil bahanesiyle sorunu baştan savabilir. Çünkü bu durumun kimi etkileyeceği o anın değil geleceğin konusudur. Bunun yanı sıra bir çiftçi aslında bilmemesine rağmen başka yerlerde birçok ağaç olduğunu düşünerek kendi bölgesindeki problemleri, örneğin ormandan yoksun bırakılma, görmezden gelmeye çalışabilir. Yine de Tonga bir büyük şef veya kralın ortaya çıkabileceği ve bu şef ya da kralın idaresi altında merkezi bir yönetimle yönetilebileceği kadar büyük. Bu kral yerel çiftçilerin tersine bütün takım adı hakkında genel bir görüşe sahiptir. Yine çiftçilerin tersine kral bütün takım adanın uzun vadeli çıkarlarını korumak konusunda istekli olabilir. Çünkü kral zenginliğini bütün takım adadan elde eder ve uzun bir süreden beri adalarda olan bir dizi yöneticinin en sonuncusudur ve kendisinden sonra geleceklerin sonsuza dek Tonga'yı yönetmesini ummaktadır. Böylelikle kral ya da merkezi otorite çevresel kaynakların yukarıdan aşağıya yönetimi yaklaşımını uygulayabilir ve tebaasına uzun vadede kendilerinin iyiliğine olacak ancak kendi kendilerine yeterince bilgiler olmadığı için çıkartamayacakları emirler verebilir. Bu yukarıdan aşağıya yaklaşım modern birinci dünya ülkeleri için aşağıdan yukarıya yaklaşım kadar tanıdıktır. Hükümet kuruluşları, özellikle Birleşik Devletler'de, eyalet ve federal yönetimlerin çevre ve tüm eyalet veya ülkeyi ilgilendiren diğer politikalarını ve çevre politikalarını takip etmektedir. Bunun sözde nedeni hükümet liderlerinin eyalet veya ülke hakkında bireysel olarak vatandaşların çoğunun kapasitelerinin üzerinde genel bilgiye sahip olmalarıdır. Örneğin Montana'nın Bitter Root Vadisi sakinlerinin kendilerine ait Teller vahşi yaşam sığınağı olmasına rağmen ulusal ormanlar gibi vadi topraklarının yarısı da federal hükümetin veya toprak yönetimi bürosunun mülkiyeti veya idaresi altındadır. Orta büyüklükte adalara veya vatan topraklarına sahip geleneksel orta büyüklükteki toplumlar bu yaklaşımların her ikisi için de uygun olmayabilir. Ada yerel bir çiftçinin genel bir bilgi sahibi olamayacağı veya adanın bütün bölümlerini kontrol altında tutamayacağı kadar büyüktür. Komşu vadilerdeki şefler arasındaki düşmanlık bir anlaşmaya varmalarını veya koordine bir eylemde bulunmalarını önler mahiyettedir. Hatta çevresel bozulmaya katkıda bulunur. Şeflerin her biri kendi rakibinin topraklarında ağaçları kesmek ve ortama zarar vermek konusunda adeta bir yarış içerisindedir. Ada bütün adayı kontrol altında tutabilecek merkezi bir hükümetin ortaya çıkması için çok küçük olabilir. Geçmişte birçok orta ölçekli toplumu etkilemiş olabileceği gibi Mangaya'nın da sonunun böyle olacağı tahmin edilebilir. Bugün bütün dünya devletler halinde organize edilmiş durumdayken daha az sayıda orta ölçekli toplum bu açmazla karşılaşıyor olabilir. Ancak bu hala devlet kontrolünün zayıf olduğu ülkelerde karşımıza çıkabilecek bir durum. Başarıya ilişkin bu birbirine zıt iki yaklaşımı göstermek için şimdi kısaca aşağıdan yukarıya yaklaşımların işe yaradığı iki küçük ölçekli toplumun Yeni Gine Dağlık Bölgesi ve Tikopya Adası ve yukarıdan aşağıya önlemlerin işe yaradığı bir büyük ölçekli toplumun Tokugawa döneminde Japonya, şimdilerde dünyadaki en fazla nüfusa sahip 8. ülkesidir, kısa hikayesini anlatacağım. Her üç vakada da hedef alınan çevresel problemler ormanların kesilmesi, erozyon ve toprak verimliliğiydi. Ancak geçmişte yaşamış birçok başka toplumda su kaynakları, balık avlama ve avlanma sorunlarının çözümlenmesi için benzer yaklaşımlar benimsemiştir. Bir birimler piramidi hiyerarşisi olarak düzenlenmiş büyük ölçekli bir toplumun içinde hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya yaklaşımların eş zamanlı olarak bulunabileceğinin anlaşılması gerekmektedir. Örneğin biz Birleşik Devletler ve diğer demokrasilerde hükümetin birçok seviyesinde şehir, bölge, eyalet ve ulusal yukarıdan aşağıya yönetimle birlikte varlığını sürdüren yerel komşuluk ve vatandaşlık gruplarıyla aşağıdan yukarıya yönetimi yaklaşımını uyguluyoruz. Yeni Gine Tepeleri. İlk örneğimiz olan Yeni Gine dağlık arazileri aşağıdan yukarıya yönetim anlamında dünyanın en büyük başarı hikayelerinden biridir. Yeni Gine'de halk yaklaşık 46 bin yıldan bu yana dağlık bölgeler dışındaki toplumlardan gelen herhangi bir ekonomik girdi veya sadece statü olarak fiyatlandırılmış deniz salyangozu kabuğu ve cennet kuşunun tüyleri gibi ticari ürünler dışında hiçbir girdi olmaksızın kendi kendilerine yetecek şekilde yaşamaktaydı. Avustralya'nın hemen kuzeyinde büyük bir ada olan Yeni Gine'nin toprakları ekvator boyunca uzanmaktadır. Bu nedenle düzlük arazileri sıcak tropik yağmur ormanları ile kaplıdır. Ancak dağlık iç kesimler 5 kilometre yüksekliği olan buzul kaplı dağlarda sonlanan küçük tepeler ve vadilerden oluşmaktadır. Arazinin engebeli olması iç kesimlerin yalnızca ormanlarla kaplı olduğu ve meskun olmayan mekanlar olduğunu zannettikleri iç kesimlerden uzak durdukları 400 yıldan bu yana Avrupalı kaşifleri sahil ve nehir boylarındaki düzlük arazilerle sınırlamıştı. Bu nedenle biyologlar ve madencilerle dolu uçaklar ilk kez 1930'larda iç kesimler üzerinden uçmaya başladığında, dış dünya için daha önceleri bilinmeyen milyonlarca insan tarafından şekillendirilmiş bir manzara görmek pilotlar için gerçek bir şok oldu. Manzara Hollanda'nın en yoğun nüfusa sahip alanlarına benziyordu. Birkaç ağaç kümesiyle dolu açık vadiler, sulama ve drenaj arklarıyla birbirinden ayrılmış, göz alabildiğince uzanan düzenli şekilde planlanmış bahçeler, sıra halinde dizilmiş Java'yı veya Japonya'yı hatırlatan dik yamaçlar ve koruma amaçlı çitlerle çevrili köyler. Sonradan birçok Avrupalı pilotların yaptıkları bu keşiflere devam ettiğinde burada yaşayanların taro, muz, Hint yer elması, şeker kamışı, tatlı patates yetiştirip tavuk ve domuz besleyen çiftçiler olduğunu öğrendiler. Bu büyük birliklerin ve diğer küçüklerin ilk 4 tanesinin Yeni Gine'nin içindeki yerliler olduğunu, Yeni Gine tepelerinin dünyada yalnızca 9 tane olan bağımsız bitki ehlileştirme merkezlerinden biri olduğunu ve 7000 yıldan bu yana bu topraklarda tarım yapıldığını ve bunun sürdürülebilir gıda üretimi alanında dünyanın en uzun süreli deneyimi olduğunu artık biliyoruz. Yeni Gine tepelerinde yaşayan sakinler Avrupalı kaşiflere ve koloni korucularına ilkel görünmüştü. Üstü sazdan yapılmış kulübelerde yaşıyorlar, birbirleriyle kronik olarak savaşıyorlardı. Başlarında herhangi bir kral, hatta şef bile yoktu. Okuma yazma bilmiyorlar, ağır yağmur altında soğuk koşullarda bile çok az veya hiç kıyafet giymiyorlardı. Hemen hemen hiç metal kullanmıyorlar ve aletlerini metal yerine taştan, tahtadan ve kemikten yapıyorlardı. Örneğin ağaçları taş baltalarla kesiyor, bahçeleri ve olukları ahşap sopalarla kazıyor ve birbirleriyle ahşap mızraklar ve oklar ve bambu bıçaklar kullanarak savaşıyorlardı. Sonunda ilkel görüntülerinin aldatıcı olduğu ortaya çıktı. Çünkü kullandıkları ziraatçılık metotları son derece sofistikeydi. Öyle ki Avrupalı tarım uzmanları bugün bile hala bazı durumlarda neden Yeni Ginelilerin çalışmalarının işe yaradığını ve çiftçilik dalında Avrupalıların yakaladıkları son derece iyi niyetli yeniliklerin neden orada başarısız olduğunu anlayamıyorlar. Örneğin Avrupalı tarım danışmanlarından biri ıslak bir alandaki dik yamaçlardan birinin üzerinde kurulu bir Yeni Gine tatlı patates tarlasında yamaçtan aşağıya doğru dümdüz akan dikey drenaj olukları olduğunu gördüğünde gerçekten dehşete kapılmıştı. Köylüleri yaptıkları bu büyük hatayı düzeltmeleri ve bunun yerine Avrupa'yı uygulamalara uygun şekilde sınırlar boyunca yatay olarak devam eden oluklar yapmaları konusunda ikna ettiler. Köylüler yaptıkları olukların yönünü değiştirince bunun sonucu olarak olukların arkasında suyun biriktiğini ve bir sonraki yoğun yağmur yağışında oluşan toprak kaymasının bütün bahçeyi yamaçtan aşağı kaydırarak nehrin içine taşıdığını gördüklerinde şaşkınlığa uğradılar. İşte tam da bu sondan kaçınmak için Yeni Gineli çiftçiler Avrupalıların gelişinden çok önce tepelerde oluşan yağmur ve toprak koşullarında dikey oluklar kullanmalarının ne denli faydalı olduğu öğrenebilmişlerdi. Bu Yeni Ginelilerin yılda 10 metre yağmur alan sık sık depremlerin oluştuğu, toprak kayması ve daha yükseklerde don görülen topraklarında binlerce yılda deneme yanılma yöntemiyle geliştirdikleri tekniklerden sadece biridir. Özellikle yeterince gıda üretebilmek için çok kısa nadas dönemi, hatta sürekli ekim gerektiren yüksek nüfus yoğunluğuna sahip topraklarda toprağın verimliliğini sürdürebilmek için birazdan açıklayacağım silvi kültürün yanı sıra bir sürü yeni teknik dizisi geliştirmişlerdi. Her 0.4 hektar toprağa 16 tona kadar yabani ot, çim, eski üzüm asmaları ve diğer organik maddeler ekliyorlardı. Toprağın yüzeyinde gübre olarak nadasa bırakılmış topraklardan kesilmiş sebzeleri, yangınlardan toplanmış kül ve çöpü, çürük kütükler ve tavuk gübresi kullanıyorlardı. Su seviyesini alçaltmak ve suyun birikmesini engellemek için tarlaların etrafına arklar kazıyor ve kazdıkları bu arklardan çıkan organik gübre artıklarını toprak yüzeyine taşıyorlardı. Fasulye gibi atmosferik nitrojenle birleşen baklagil türünden gıda ürünleri diğer ürünlerle birlikte dönüşümlü olarak ekiliyordu. Aslında ürün rotasyonu prensibine ilişkin bağımsız bu yeni Gine buluşu, şimdilerde birinci dünya tarımında kullanımı topraktaki nitrojen seviyesini korumak için giderek daha yaygınlaşmakta. Yeni Gineliler dik yamaçlara setler inşa etmişler, toprak kaymasını engelleyecek bariyerler oluşturmuş ve tabii ki tarım uzmanlarını kızdıran şekilde dikey oluklar oluşturarak biriken fazla sudan kurtulmuşlardı. Bütün bu uzmanlaşmış metotlara dayandırılmasının bir sonucu olarak Yeni Gine tepelerinde başarılı şekilde çiftçilik yapabilmeyi öğrenmek için yıllarca bir köyde yaşamak gerekiyordu. Çocukluk yıllarını aldıkları eğitim nedeniyle köylerinden uzakta geçirmek zorunda kalan dağlık bölgelerde yaşayan bazı arkadaşlarım köylerine döndüklerinde ailelerinin topraklarında çiftçilik yapmak konusunda yetkin olmadıklarını gördüler. Çünkü uzakta geçirdikleri bu zaman nedeniyle ihtiyaç duyacakları birçok karmaşık bilgiyi edinememişlerdi. Yeni Gine tepelerinde sürekli tarım yapmak yalnızca toprağın verimliliği ile ilgili olarak değil, aynı zamanda ormanların, bahçe ve köylerin oluşturulabilmesi için kesilmesi yüzünden oluşan tahta kıtlığı nedeniyle de bazı çözümü zor problemleri de beraberinde taşıyordu. Geleneksel dağ yaşamı evlerin ve çitlerin yapılması için kereste, alet edevatın ve silahların yapılması için gerekli olan tahta, yemek pişirmek ve soğuk gecelerde kulübelerin ısıtılması için yakıt olarak kullanılması gibi birçok nedenle ağaçlara dayanmaktadır. Aslında tepeler meşe ve kayın ağaçlarıyla doluydu. Ancak binlerce yıl boyunca yapılan tarım, Yeni Gine'nin en yoğun nüfusu olan alanlarını, özellikle Papua Yeni Gine'nin Vahgi Vadisi ve Endonezya Yeni Gine'sinin Balien Vadisi, yaklaşık 2,5 kilometre yüksekliğe kadar tamamen ağaçsız bırakmıştı. Bu dağlık alanlarda yaşayanlar ihtiyaç duydukları ağaçları nereden elde ediyorlardı? 1964 yılında bu tepelere yaptığım ziyaretin daha ilk gününde köylerde ve bahçelerde kasuarina türü ağaç koruları olduğunu gördüm. Demir ağacı olarak da bilinen kasuarinalar Pasifik adalarına, Avustralya, Güneydoğu Asya ve tropik Doğu Afrika'ya has çam iğnelerine benzeyen yaprakları olan birkaç düzine ağaç türünden oluşan bir gruptur. Ancak şimdilerde bu bölgelerin dışında da geniş çapta bilinmekte, çünkü çok sert ahşabı olmasına rağmen çok kolaylıkla ayrılabilen bir yapısı vardır. Bu nedenle adları demir ağacıdır. Bu ağaç grubunun Yeni Gine tepelerine has bir türü de dağlık arazide bulunan birkaç milyon ağacın doğal yollardan dere kenarları boyunca yayılan tohumlarını naklederek yetiştirdikleri Casuarina oligodondu. Bu bölgede yaşayan dağlılar birkaç başka ağaç türünü de daha aynı şekilde yetiştiriyordu. Ancak kasuarina en çok kullandıkları türdü. Kasuarinaların dağlık bölgelere taşınarak ekilmesi öylesine geniş ölçüde yapılan bir uygulamaydı ki artık tarlalarda geleneksel tarımda olduğu gibi mahsuller yerine ağaçların yetiştirilmesi anlamına gelen, Latince'de sırasıyla ormanlık alan, tarla ve ekim anlamına gelen silva, ager ve kultura kelimelerinden türetilmiş silvikültür olarak adlandırılmaktaydı. Avrupalı ormancılar Casuarina oligodon türündeki ağaçların özel avantajlarını ve dağlık bölgede yaşayan halkın bu korulardan elde ettiği faydaları takdir edebilmeye ancak zaman içinde başladılar. Bu tür hızlı büyür, ahşabı ise kereste ve yakıt olarak mükemmel bir verime sahiptir. Nitrojen bağlaması yapan kök modülleri ve bol miktarda yaprak dökmesi toprağa bol miktarda nitrojen ve karbon katkısı sağlamaktadır. Yani kasuarinaların yeni bir ürün ekilmeden önce boş araziye ekilmesi, ekili alanın verimliliğini yeniden kazanması için nadasa bırakılma süresini azaltırken, aktif bahçelerin arasına serpiştirilmesi toprağın verimliliğini arttırmaktadır. Kökler dik yamaçlarda toprağı tutar ve böylelikle erozyonu azaltır. Yeni Gine çiftçileri bu ağaçların kulkas böceklerinin bahçelerine vereceği zararı bir şekilde önlediklerini iddia ediyorlardı. Ve tarım uzmanları ağaçların bu iddia edilen anti böcek etkisinin temelinin ne olduğunu henüz bulamamalarına rağmen diğer birçoğunda olduğu gibi bu iddialarında haklı olduklarını gösterecek bazı tecrübeler de yaşamaktaydılar. Dağlık arazilerde yaşayanlar kasuarina korularını rüzgarın ağaçların dalları arasından eserken çıkardığı sesten hoşlandıkları ve ağaçların gövdeleri köylerine gölge sağladığı için estetik açıdan da takdir etmektedirler. Böylelikle orijinal orman dokusunun tamamen kaybolduğu geniş vadilerde bile kasuarina silvi kültürü ahşaba bağımlı bir toplumun refah bulmasına olanak sağlamaktadır. Yeni Gine dağlık arazilerinde yaşayanlar silvi kültürü ne kadar zamandan beri uygulamaktadırlar. Paleobotanikçiler tarafından dağlık bölgenin bitki örtüsü tarihini incelerken kullanılan ipuçları temelde daha önce 2. 8. bölümler arasında Paskalya Adası Maya arazileri, İzlanda ve Grönland için anlattıklarımla benzerdir. Polen üreten bitki türlerinin seviyesine inene kadar polen tanımlı bataklık ve göl içlerinin analizi, yangınlardan, natürel yollarla oluşmuş veya ormanların temizlenmesi için insanlar tarafından çıkarılmış, kaynaklanan kömür veya karbonlanmış parçaların bulunması, ormanların ortadan kalkmasını izleyen erozyon oluşumunu ortaya koyan çökelti birikimi ve radyokarbon tarihlendirmesi. Yeni Gine ve Avustralya topraklarındaki yerleşimin ilk olarak sallar ve kanolarla Asya'dan Endonezya adaları üzerinden doğuya doğru hareket eden insanlar tarafından bundan 46 bin yıl önce oluşmaya başladığı ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde Yeni Gine ilk insan yerleşimlerinin birçok sahada tespit edilmiş olduğu ana kara Avustralya ile birleşik durumdaydı. Yeni Gine dağlık bölgesindeki sahalarda 32 bin yıl öncesine ait sık sık çıkan yangınlardan kaynaklanan kömür oluşumlarının görülmesi, ormana ait olmayan ağaç türlerinin polenlerinde orman ağaçlarınınkine oranla artış olması, insanların bu sahaları o dönemde muhtemelen avlanmak veya bugün hala yaptıkları gibi orman pandanus yemişi toplamak amacıyla zaten ziyaret ettiklerini gösteriyordu. Ormanların sürekli olarak temizlenmesine ait işaretler ve vadi bataklıklarında 7000 yıl öncesine ait suni sulama kanallarının görülmesi, dağlık bölge tarımının kökenine ilişkin işaretler göstermektedir. Birbirinden 804 kilometre uzakta iki vadi olan batıdaki Baylen Vadisi ve doğudaki Vahki Vadisi'nde neredeyse aynı anda çok sayıda kasuarina poleninin ortaya çıktığı, yaklaşık 1200 yıl öncesinden bu yana orman polenlerinin sayısı ormanlara ait olmayan polenlerle karşılaştırıldığında düşmeye devam etmektedir. Adı geçen bu alanlar bugün en büyük ve yoğun insan nüfusunu barındıran, en geniş, en fazla ormanlardan arındırılmış dağlık alan vadileridir. Ve bu özellikleri bundan 1200 yıl önce de muhtemelen geçerliydi. Kasuarina polenlerinin sayısında görünen büyük artışı kasuarina silvi kültürünün başlangıcına yönelik bir işaret olarak kabul edersek, neden o dönemde birbirinden bağımsız şekilde dağlık arazilerin birbirinden tamamen uzak iki bölgesinde ortaya çıkmış olmalarını nasıl açıklayabiliriz? Patlak verecek bir ahşap krizini oluşturmak için iki veya üç faktör aynı anda çalışıyordu. Bu faktörlerden biri 7000 yıl öncesinden bu yana dağlık arazide yaşayarak tarım yapan nüfusun sayısı arttıkça ormanların yok olmasıydı. İkinci bir faktör de tam o dönemde Yeni Gine'nin doğusunu, Vahki Vadisi dahil örten, ancak Bariyem Vadisi'ne ulaşacak kadar batıya kaymayan Ogovila Tefra adı verilen kalın bir volkanik kül tabakasıydı. Bu Ogovila Tefra tabakasının kaynağı Doğu Yeni Gine sahilinde bulunan Long Island'daki büyük bir lav püskürtmesiydi. 1971 yılında Long Island'ı ziyaret ettiğimde ada Pasifik adalarında bulunan en büyük göllerden biri olan bir krater gölüyle doldurulmuş, büyük bir deliği çevreleyen dağlardan oluşan 25.7 kilometre çapında bir halkadan ibaretti. Daha önce ikinci bölümde tartışıldığı gibi bu tür kül tabakalarının içinde taşınan besinler ekinlerin büyümesini canlandıracak ve böylelikle insan nüfusunun büyümesini teşvik edecektir. Bunun karşılığında kereste ve yakacak ihtiyacının artmasına neden olacaktır. Ve kasuarina silvi kültürünün erdemlerini keşfetmek için gerekli ortamın oluşmasını sağlayacaktır. Son olarak El Nino olaylarının Peru'da oluşturduğu sonuçları Yeni Gine'ye uyarlayacak şekilde genişletecek olursak, üçüncü bir faktör olarak kuraklık ve don dağlık bölgelerde yaşamaya başlayan toplumları öne çıkartmış olabilir. Casuarina polenlerinde 300 ile 600 yıl önce görülen daha da büyük bir artıştan hükme varılacak olunursa, dağlık alanlarda yaşayan halk başka iki olayın etkisi altında silvi kültürü daha da genişletmiş olabilir. Ogovila Tefra'dan daha da büyük bir volkanik kül tabakası olan ve toprağın verimliliğinde ve burada yaşayan nüfusun sayısında patlama oluşturan, yine Long Island'da oluşmuş ve gördüğüm modern göl tarafından doldurulmuş, delikten doğrudan sorumlu olan Tibito Tefra ve muhtemelen Ant tatlı patateslerinin o dönemde Yeni Gine tepelerine ulaşması, yalnızca Yeni Gine ürünleriyle daha önce mümkün olandan birkaç kat daha fazla mahsul oluşmasına sebebiyet vermesidir. Vahki ve Balien Vadisi'nde ilk olarak ortaya çıkmalarından sonra Casuarina silvi kültürü polen nüvelerinden tespit edildiğine göre farklı zamanlarda diğer dağlık arazi alanlarına da ulaştı. Ve bazı ücra köşelerdeki alanlarda yalnızca 20. yüzyıl içerisinde benimsendi. Bu silvi kültürün yayılışı muhtemelen tekniğe ilişkin bilginin ilk iki buluş alanından ve buna ek olarak daha sonra başka alanlarda ortaya çıkan bağımsız buluşlardan kaynaklanmaktadır. Tekniğin nasıl benimsenmiş olduğunu tam olarak bizlere söyleyecek dağlık alandan elde edilmiş herhangi bir yazılı kayıt olmamasına rağmen Yeni Gine tepelerindeki Casuarina silvi kültürünü aşağıdan yukarıya problem çözümüne bir örnek olarak sundum. Ancak bunun bir başka türde problem çözme tekniğinden gelişmesi mümkün değildir. Çünkü Yeni Gine dağlık alan toplumları aşağıdan yukarıya doğru karar verme uygulamalarında radikal bir ultra demokratik yapı sergilemektedir. 1930'larda Hollanda ve Avustralya koloni hükümetlerinin gelişine dek dağlık alanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir politik birleşme başlangıcı bile oluşmamıştır. Yalnızca teker teker birbirleriyle savaşan ve yakındaki köylere karşı birbirleriyle geçici birlikler oluşturan köyler bulunmaktaydı. Her köyün içinde babadan oğula geçen liderlik veya şeflik yerine büyük adamlar adı verilen, kişiliklerinin gücüyle diğer bireylerden daha etkili olan, ancak diğer herkes gibi bir kulübede yaşayan ve herkes gibi bir bahçede çift süren bireyler vardı. Kararlara köydeki herkesin birlikte oturması ve konuşması yoluyla varılıyordu ve genellikle günümüzde de hala böyle yapılmakta. Büyük adamlar emir veremezlerdi ve diğerlerini kendi tekliflerini benimsemeye ikna edebilir veya ikna edemeyebilirlerdi. Bugün dışarıdan gelenler için, yalnızca ben değil genellikle Yeni Gine hükümet yetkililerinin kendileri için bile bu aşağıdan yukarıya doğru karar verme yaklaşımı hayal kırıklığına uğratıcı olabiliyor. Çünkü atanmış bir köy liderine gidip talebiniz için hızlı bir yanıt almanız mümkün değil. Saatlerce veya günlerce teklif edecek herhangi bir fikri olan tüm köylülerle uzun konuşmalar yapılması sürecine dayanacak kadar sabırlı olmanız gerekiyor. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 351.